Kazaklar. Yazan Lev Tolstoy. Çeviren Ahmet Ekeş. Bölüm 5. 19. Siz bazı yerde ıslak kamışlarla örtülü çatıları ortaya çıkartarak kalkıyor, bazı yerde de çiğ olarak yollara, çitlerin dibindeki otlara dökülüyordu. Hemen her bacadan dumanlar yükseliyordu. Tüm halk köyden çıkıyordu. Kimi işine, kimi ırmağa, kimi kordona gidiyordu. Avcılar otlarla kaplı ıslak yolda yan yana yürüyorlardı. Köpekler kuyruklarını sallayarak, arada bir sahiplerine bakarak dört bir yana koşup duruyorlardı. Sayısız sivrisinek havada dönüyor, avcıların peşlerini bırakmıyor ve onların sırtlarına, gözlerine, ellerine konuyorlardı. Çevrede otlardan, nemli ormandan çıkan bir koku duyuluyordu ve Olenin, ikide bir, Maryanka'nın oturduğu, elindeki değnekle öküzleri kovaladığı kanının olduğu yöne bakıyordu. Köyden yankılanan sesler azalarak artık duyulmaz olmuştu. Şimdi yalnızca köpekler çaka deriyi dallarını çatırdatıyor, kuşlar birbirlerine ötüşüyorlardı. Olenin de biliyordu ormanın tehlikeli olduğunu ve abreklerin özellikle bu tür yerlerde gizlendiklerini. Ormandan geçen bir yaya için en güçlü koruyucunun tüfek olduğunu da biliyordu ama korkmuyordu. Yalnızca şuna inanıyordu ki kendisi yerinde bir başkası olsaydı korkardı. Bu nedenle de sisle kaplı nemli ormana özel bir dikkatle bakıyor, arada bir duyulan zayıf seslere hemen kulak kabartıyordu. Tüfeğine sımsıkı sarılmıştı. Onun için yepyeni, apayrı olan hoş bir duygu kaplıyordu içini. Yeroşka dayı hep önden yürüyordu. Karşılaştığı su birikintilerinde kalan iki tırnaklı hayvan izlerini ne zaman görürse duruyor, dikkatle bakıyor ve bunları Olenin'e gösteriyordu. Hemen hemen hiç konuşmuyordu. Yalnızca arada bir açıklama yapmak gereğini duyduğu zaman fısıltıyla bilgi veriyordu. Yürüdükleri yol bir zamanlar kanı yolu olarak açılmıştı ama uzun süredir kullanılmadığından otlar büyümüştü artık. Yolun iki yanındaki kara ağaç ve çınar ormanı öylesine gür ve karışıktı ki ileriye doğru hiçbir şey görmek olanağı yoktu. Hemen hemen her ağaç en üst dallarından ta aşağı değin yaban üzümleriyle sarılmıştı. Ağaçların diplerini ise altı karanlık gözüken sık dikenli fundalıklar, çaka delikleri kaplamıştı. Düzlük yerler, böğürtlenler ve gümüş rengi püsküllerle örülü kamışlıklarla çevriliydi. Yer yer büyük yaban hayvanlarının bıraktığı tünel gibi izler ve sürünlerin daracık geçitleri yoldan ayrılarak ormanın sık derinliklerinde kayboluyordu. Henüz sığır ve davar sürülerinin çiğnemediği bu ormanın topraklarından fışkıran çeşitli bitkiler, yaşamında buna benzer bir şeylere yabancı kalmış olan Olenin'i adım başında şaşırtıyor, büyülüyordu. Bu orman, bu tehlike, esrarlı bir şekilde kendisine fısıldayan bu ihtiyar, erkek gibi boylu boslu güzel vücutlu Maryanka dağlar. Hepsi Olenin'e bir düş gibi geliyordu. Şapkasını yüzüne doğru eğen ihtiyar, Olenin'e bakarak ''Bak, bir sülün, ağaca konmuş!'' diye fısıldadı. Sonra öfkeyle elini salladı. ''Burnunu gösterme! Sülünler insan burnundan hiç hoşlanmazlar.'' Neredeyse dört ayak üzerinde yürüyormuş gibi sürünerek ilerledi. İhtiyar durduğu ve ağaca bakmaya başladığı sırada Olenin henüz gerideydi. Erkek sülün kendisine doğru havlayan köpeğe doğru ciyakladı. Olenin işte o zaman görebildi sülünü. Ama aynı anda da top gibi bir ses gürledi. Yeroşka dayının şaşmaz ateşi hedefi bulmuştu. Sülün bir an havalandı, tüyleri uçuştu ve birden yere düştü. Olenin ihtiyarın yanına giderken bir başka sülünü ürkütmüştü. Hemen tüfeğini doğrultarak nişan aldı ve ateş etti. Sülün dümdüz bir şekilde yükseldi ve sonra taş gibi aşağı düşmeye başladı. Dallara çarpa çarpa sık ormanın içinde bir yere takıldı kaldı. Uçan ava pek ateş etmeye cesaret gösteremeyen ihtiyar gülerek "Bravo!" diye bağırdı. Sürünleri alarak ilerlemeye başladılar yeniden. Olenin coşmuştu. Övünüyordu bu başarısıyla. Durmadan konuşuyordu ihtiyarla. İhtiyar "Dur, şu yana gideceğiz!" diye kesti onun sözlerini. "Dün burada bir geyik izi görmüştüm." Ormanın sık yerlerine doğru daldılar. 300 adım kadar ilerledikten sonra bir düzlüğe çıktılar. Burası yer yer kamışlar, yer yer suyla kaplı bir düzlüktü. Olenin hep ihtiyar avcıdan geride yürüyordu. Hemen hemen 20 adım kadar önde yürüyen Yeroşka birden eğildi, anlamlı anlamlı başını salladı ve sonra da eliyle Olenin'i çağırdı. İhtiyarın yanına kadar güçlükle gelebilen Olenin, onun işaret ettiği yerde bir insan ayağı izi gördü. ''Görüyor musun?'' Olenin elinden geldiği kadar sakin görünmeye çalışarak ''Görüyorum, anlamı nedir bunun?'' dedi. ''Bir insan izi.'' Kafasında ister istemez Cooper, Pathfinder ve Abrekler canlanmıştı. İlgiyle tekrar baktı. İhtiyar önden yürümeye başlamıştı yine. Ama Olenin bir türlü soramıyordu. Yeroşka dayının davranışının sezinlediği bir tehlikeden mi yoksa avın heyecanından mı ileri geldiğini kestiremiyordu. İhtiyar otları gösterdi. ''Bunlar kendi ayak izlerim.'' dedi. Gösterdiği otların altında bir hayvan izi de gözüküyordu. İhtiyar yürümeye başlamıştı yeniden. Olenin de artık ondan geride kalmıyordu. 20 adım kadar ilerlediler. Bir yamaçtan aşağı indiklerinde ormanın sık yerinde kocaman dalları olan bir armut ağacı gördüler. Ağacın dibindeki toprak karaydı ve taze hayvan gübresi vardı üzerinde. Yaban üzümü dallarıyla örtülü, örülmüş gibi olan burası tıpkı serin, loş ve rahat bir çardağa benziyordu. İhtiyar içini çekerek ''Sabahleyin buradaymış.'' dedi. ''Baksana, yattığı yer henüz taptaze duruyor.'' Birden korkunç bir çatırtı işitildi ormanda, onlardan 10 adım kadar ötede. İkisi de irkildiler ve tüfeklerini kavradılar. Artık görünürde hiçbir şey yoktu. Yalnızca kırılan ağaç dallarının çatırtısı duyuluyordu. Sonra hayvanın ölçülü, hızlı ayak sesleri işitildi. Bir anda çatırtılar da gitgide daha çok uzaklaşan, sessiz ormanda genişliğine gitgide yayılan bir uğultuya dönüştü. Olenin'in yüreği sanki fırlayacakmış gibi atıyordu. Yemyeşil ormanın derinliklerine gözlerini dikmiş, tüm dikkatiyle bakıyordu. Sonra ihtiyara döndü. Yeroşka dayı tüfeğini göğsünün üstüne bastırmış, kıpırdamadan duruyordu. Başındaki şapka arkaya doğru itilmişti. Gözleri alışılmamış bir ışıkta parlıyordu. Açık kalan ağzında kırık dökük sararmış dişleri görünüyordu. Dişlerini öfke içinde sımsıkı sıkmıştı. Öylece donup kalmıştı sanki. İhtiyar, ''Ah, boynuzlu!'' diye mırıldandı. Tüfeğini öfke içinde yere fırlattı, ağarmış sakallarını çekiştirmeye başladı. ''Burada duruyormuş. Hiç yaklaşılır mıydı yoldan? Aptal kafa, aptalım ben!'' Nefretle yoluyordu sakalını. ''Ah, aptal kafa, ah domuz!'' diyordu. Acıtarak sakalını asılıyordu. Sanki bir şeyler uçuşuyordu sis altındaki ormanın üzerinden. Geyiğin ürküp kaçarken çıkardığı uğultu gitgide daha uzaklara, daha derinliklere yayılıyordu. Olenin ihtiyarla birlikte aç ama güçlü olarak eve döndüğünde karanlık bastırmıştı artık. Yemek hazırdı. Beraber yemek yiyip içtiler. Artık iyice ısınmış ve neşesi yerine gelmiş olan Olenin merdiven başına çıktı. İhtiyar yeniden anlatıyordu o bitmez tükenmez anılarını. Avlar, abrekler, sevgililer, düşüncesizce geçirdiği o başıboş yaşam. Yine Maryanka giriyor, çıkıyor, avludan geçiyor. Gömleğinin altında dipdiri kız vücudunun çizgileri belli oluyor. 20. Ertesi gün Olenin ihtiyarla birlikte geyiği ürküttükleri yere yalnız başına gitti. Giderken köyün normal kapısından geçecek yerde burada herkesin yaptığı gibi dikenli çitlerin üzerinden atlamak istemişti. Daha çerkez kasına takılan dikenleri tam olarak çıkaramadan önden koşmakta olan köpeği iki tane sürün kaldırdı. Ormanın sık yerine girdiği zamansa her adım atışında sağdan soldan sürünler havalanmaya başlamıştı. İhtiyar ona dün bu yeri göstermemişti. Çünkü burasını Kobulka'yla avlanmaya çıkışlarına saklamıştı. Olenin 12 atış yapmış, bunun 5'inde 5 tane sürün vurmuştu. Onları çalıların arasından almaya çalışırken o kadar yorulmuştu ki boncuk boncuk ter akıyordu yüzünden. Köpeğini çağırdı, tüfeğinin horozunu indirdi, şarjöre birkaç fişek daha yerleştirdi. Çerkez kasının kollarıyla sivrisinekleri kovmaya çalışarak ağır ağır bir gün önce gittikleri yere doğru yürümeye başladı. Yalnız yolun üzerinde bile izlere rastlayan köpeği engel olamıyordu. Bu nedenle iki sürün daha vurmuştu. Onları almak için uğraştı durdu. Bu arada o kadar zaman geçmişti ki bir gün önceki yere yaklaştığında artık öğle oluyordu neredeyse. Hava oldukça açık, sessiz ve sıcaktı. Sabah her yanı kaplamış olan nem şimdi ormanda bile kaybolmuştu. Her yer kupkuruydu. Yüz binlerce sinek doğrudan doğruya Oreni'nin yüzüne, sırtına, ellerine yapışıyordu. Köpeğin de rengi karayken kurşuniye dönmüştü. Tüm sırtı sivrisineklerle kaplanmıştı sanki. Oreni'nin sırtındaki Çerkeska da iğnelerini batıran sivrisinekler yüzünden aynı rengi bürünmüştü. Küçük canavarlardan kurtulmak, kaçmak için can atıyordu. Bu köyde yazın oturmanın olanaksız bir şey olduğunu düşünüyordu. Neredeyse hemen kendi evine, Moskova'ya dönmeye karar vermişti. Ama Kazakların da bir insan oldukları aklına takılınca dayanmaya, sivrisineklerin saldırısına aldırış etmemeye karar verdi. Hatta öğleye doğru sivrisineklerin varlığını düşünmek hoş bir duygu bile vermeye başlamıştı. Kendi kendine düşünüyordu. Eğer bedeninin her yanını saran sivrisinekler olmasa, elini terli yüzünde dolaştırdığı zaman parmaklarının altında ezilen bu küçücük vücutları hissetmese ve tüm bedeniyle o huzursuz vızıltıları duymasa, o zaman bu içinde dolaştığı orman tüm güzelliğini, tüm özelliğini yitirecekti. Sayısız böcek kendilerini yabani, garip denilecek kadar zengin ve türlü bitki topluluğuna, ormanı dolduran hayvan ve kuş uçurumuna koy veriyorlar. Bu koyu, karanlık yeşilliklere, kokulu sıcak havaya, bulanık sulara dolu çukurlara, her yana uzanan o küçük terek ırmağının kollarına doğru öylesine atılıyorlar, öylesine saldırıyorlar ki. Olenin için önceleri kötü, dayanılmaz gibi görünen şey şimdi tam tersine hoşuna gidiyordu. İhtiyarla geyiği gördükleri yerin çevresine dolaştı ama bir şey bulamadı. Sonra dinlenmek istedi. Güneş şimdi tam ormanın tepesindeydi. Işınları yukarıdan aşağı dimdik iniyordu. Olenin bir düzlüğe ya da yola çıktığı zaman tam tepesini, sırtını yakıyordu. Vurmuş olduğu 7 besili sürünün ağırlığı kemerini aşağı doğru çekiyor, belini ağrıtıyordu. Bu arada bir gün önce gördükleri geyiğin de izlerini bulmuştu. Dalların iyice birbirine girdiği sık ormanda bir fundalığın altına sokuldu. Bir akşam önce geyik işte bu fundalığın altında yatmıştı. Olenin hayvanın kendine yuva yaptığı çukurun yanı başında yere uzandı. Yattığı yerde çevresindeki koyu yeşilliğe, nemli toprağa, geyiğin pisliklerine, dizlerinin yatarken otlarda bırakmış olduğu izlere, eşelenmiş bir toprak parçasına ve kendilerinin bir gün önce bıraktıkları ayak izlerine baktı bir süre. Yattığı yer ona sakin ve serin geliyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, içinde en küçük bir istek duymuyordu. Sonra birden garip bir coşkunluğa sürüklendi. İçinde her şeye karşı derin bir sevgi duymaya başladı. Çocuklukta edinmiş olduğu eski alışkanlıklarını uyarak haç çıkarmaya ve bilinmez bir varlığa şükretmeye başladı. Birden kafasında tamamen açık ve kesin bir düşünce doğuverdi. Ben, yani Dmitri Olenin, öteki tüm yaratıklardan ayrı, kendime göre bir takım özellikleri olan ben, şimdi yalnız başıma yatıyorum. Kimse bilmez buranın neresi olduğunu. Yaşlı, güzel, belki de yaşantısı boyunca hiçbir insan yüzü görmemiş bir geyiğin yaşadığı yerde yatıyorum. Kimse bu tür düşünceleri canlandıramaz kafasında. Oturuyorum, çevrem yaşlı ve genç ağaçlarla çevrili. Ağaçlardan birini yaban üzümü sarmış. Hemen yakınlarımda sürünler kıpırdanıyor. Birbirlerini kovalıyorlar. Belki de vurulmuş olan kardeşlerinin burada olduğunu hissediyorlar. Avladığı sürünleri yokladı, kaldırıp baktı, sonra kanlanan elini Çerkeskasının eteğine sildi. Benim burada yattığımı belki çakallar bile anlamışlardır. Belki de canları sıkılmış, durumdan hoşlanmayarak başka yerlere doğru gitmişlerdir. Yanımda da her biri kocaman bir ada gibi gözüken yaprakların arasında uçuşan sinekler zaman zaman havada asılı kalmış gibi duruyorlar, bazen de vızıldayarak saldırıyorlar. 1, 2, 3, 4, 100, 1000, belki de milyonlarca sinek var. Hepsi de yanımda kim bilir neler vızıldıyor. Onların her biri de ben, yani Dmitri Olenin gibi özellikleri olan, aynı zamanda da herkesten ayrı yaratıklar. Sanki sivrisineklerin o anda neler düşündüklerini, birbirlerine neler vızıldadıklarını anlıyor gibiydi. ''Buraya, buraya çocuklar, işte yenebilecek biriyim ben.'' diyordu onlara.
Sinekler de vızıldıyorlar, ona saldırarak yapışıyorlar. Şimdi sanıyordu ki kendisi Moskova Sosyetesi'nin üyesi olan bir Rus soylusu değildi. Ne şunun ne de bunun dostu ya da akrabası değildi. Şimdi yalnızca basit bir sivrisinek, sülün ya da geyik gibi çevresinde bulunan öteki yaratıklardan ayrıcalığı olmayan biriydi. Ben de öyle, onlar gibi, Yeroşka dayı gibi yaşayıp öleceğim. Evet, Yeroşka dayının söylediği gerçek. Yalnızca otlar biter üzerinde. Aradan bir süre geçtikten sonra, ne olacak sanki mezarımda otlar bitse ne olacak diye düşündü. Her şeyden önce yaşamak gerek, mutlu olmak gerek. Çünkü ben yalnızca bir tek şey istiyorum, mutlu olmak. Ne olursam olayım, hepsi bir. İster şu çevremdekiler gibi bir hayvan, ister öldüğü zaman üzerinde otlar biten bütün öteki yaratıklar gibi bir yaratık, ister varlığına tanrısallıktan bir parçanın yerleştiği bir çerçeve olayım. Ne olursa olsun yine de en iyi biçimde yaşamam gerekir. Peki mutlu olmak için nasıl yaşamak gerekir? Hem neden şimdiye değin mutlu olamadım? Geçmişteki sürdürdüğü yaşantı, geride kalan günler geçmeye başladı gözünün önünden. Kendinden iğreniyordu. Bir çıkarcı, bir bencil gibi görüyordu kendini. Oysa gerçekte hiçbir gereksinme duymuyordu. Durmadan çevreye, aralarından ışık sızan yeşilliklere, yavaş yavaş alçalan güneşe, bulutsuz açık göğe bakıyor ve içinde hep aynı coşkuyu duyuyordu. Niçin mutluyum şimdi? Bundan önce ne için yaşadım ben? Diye düşünüyordu. Kendim için neler ister, neler de kurardım. Oysa utanç ve üzüntüden başka ne elde edebildim? Oysa ki artık mutlu olabilmem için hiçbir şey gerekli gelmiyor bana. Sanki birden yepyeni bir ışık parladı kafasında. Kendi kendine, mutluluk şu ki, diye mırıldandı. Asıl mutluluk başkaları için yaşamak. Bu açık bir şey. İnsan mutlu olmak için yaratılmıştır. Bu da doğa yasalarına uygundur. Bir insan bu gereksinmesini karşılarken bencil davranırsa, yani mutlu olmaya çalışırken yalnız kendisi için servet, ün, rahat yaşama, aşk gibi şeyleri ararsa, sonunda bu isteklerin gerçekleşmesini olanaksız kılacak koşullar ortaya çıkacaktır. Demek ki doğa yasalarına aykırı olan mutlu olmak gereksinmesi değil, işte bu isteklerdir. Peki hangi koşullar altında olursa olsun yerine getirilebilecek olan istekler hangileridir? Aşk, fedakarlık. Kendi kafasından çıkardığını sandığı bu düşünce onu öyle sevindirdi, öyle heyecanlandırdı ki birden ayağa fırladı. Kime iyilik edebileceğini, kime aşık olacağını, kimin için fedakarlık edebileceğini düşünmeye başladı. Hemen bulmalıydı böyle birini. Bir insanın hiçbir gereksinmesi olmadığına göre niçin başkaları için yaşamasın, diye soruyordu. Bütün bunları yeni baştan düşünmek ve aynı zamanda da herhangi bir insana iyilik etmek için bir an önce eve gitmek istedi. Tüfeğini alarak ormanın sık yerinden çıktı. Ağaçların arasından sıyrılıp düzlüğe vardığında çevresine bakındı. Güneş artık ağaçların tam tepesinde değildi. Yavaş yavaş görünmez oluyordu. Hava serinliyordu. Birden bütün bu yerler ona tümüyle yabancı göründü. Hiç de köyün çevresindeki ormanlığa benzemiyordu burası. Sanki her şey değişivermişti bir anda. Hava da, orman çevresindeki bitkiler de apayrıydı. Gökyüzü bulutlarla kaplanmaya başlamıştı. Ağaçların tepelerinde rüzgar uğulduyor, her nereye baksan yalnızca kamışlar, kırılmış ve yıpranmış kuru dallar, yaşlanmış duygusu veren bir orman görünüyordu. Köpeğini çağırmaya başladı. Köpek bir hayvanı kovalarken uzaklaşmış gitmişti. Sesi ıssız ormanda ürkütücü yankılar bırakıyordu. Birden korkmaya başladı. Tüm benliğini saran bir korkuydu bu. Aklına abrekler, kendisine büyütülerek anlatılmış öldürmeler geldi. Sanki her an bir çalılığın ardından karşısına bir çeçen çıkıverecekmiş gibi geliyordu ona. O zaman ya kendini savunmak zorunda kalarak öleceğini ya da korkup kaçacağını düşünüyordu. Bu arada Tanrı'yı da anımsadı. Öteki dünyadaki yaşantıyı düşündü. Bu tür kavramlar ne zamandır aklının ucundan bile geçmiyordu oysa. Çevresindeki o karanlık, sert, yabani doğa vardı. Düşünüyordu. Her an ölmek, Üstelik de hiçbir iyilik yapmadan, kimsenin haberi olmadan ölmek varken insanın yalnız kendisi için yaşaması uygun mu? Sonra köyün bulunduğunu umduğu yöne doğru yürümeye başladı. Ama düşündüğü yoktu artık. Yalnızca tüm bedenini saran bir yorgunluk duyuyor, ürkerek her çalılığa, her ağaca dikkatle bakıyordu. Hep bir ölüm kalım savaşına girişmek zorunda kalmayı bekliyordu. Oldukça uzun süre aynı yerde dönüp dolaştı. Sonunda tere kırmağının kumlarla karışık soğuk suyunun aktığı bir çukurluğa rastladı. Artık boşu boşuna aynı yerde dönüp durmaktansa çukurluk kıyısında yürümeye karar verdi. Suyun kendisini nereye götüreceğini bilmiyordu. Ama yine de yürüyordu. Birden arkasında kamışlar çatırdadı. İrkilerek hemen tüfeğini yokladı. Sonra da bu davranışından utandı. Köpeği yorgunluktan bitkin düşmüş, soluk soluğa kalmış çukurluktaki suya atılmıştı. Kana kana su içiyordu. Olenin de susamıştı. Hemen eğildi suya. Köpeğin kendini sürüklediği yönde ilerlemeye başladı. Artık doğruca köye varacaklarını umuyordu. Gerçi köpeğin arkadaşlığı güven veriyordu ama yine de her yer gitgide daha korkutucu geliyordu ona. Ormanın karanlığı artıyor, rüzgarın uğultusu güçleniyor, dalları kırılmış asırlık ağaçların tepeleri çatırdıyordu. Kocaman kocaman kuşlar o yüksek ağaçların doruklarındaki yuvalarının çevresinde tiz seslerle uçuşuyorlardı. Ormanın eski sıklığı azalmaya başlamıştı. Sık sık hışırdayan kamışlıklar, üzerinde türlü hayvanların ayak izleri bulunan kumlu çıplak düzlükler görünüyordu artık. Rüzgarın uğultusuna bir de nedenini bilmediği garip, hiç de hoş olmayan sürekli bir ses katılmaya başlamıştı. İçinde gitgide daha sıkıntılı duygular uyanıyordu. Elini arkasında gezdirdi. Sürünlerden biri yok olmuştu. Sürünün boynu kopmuş düşmüştü herhalde. Kemerinde hayvanın kanlı boynuyla kafası kalmıştı yalnız. Birden içinde tüm yaşantısı boyunca hiç duymadığı bir korku dolaştı. Tanrı'ya yakarmaya başladı. Bir tek şeyden korkuyordu. Dünyada hiç iyi ve güzel bir şey yapmadan ölmekten. Yaşamak istiyordu. Büyük bir fedakarlık yapabilmek için yaşamak. 21. Ruhunda birden güneş parlayıverdi sanki. Rusça konuşmalar işitmişti. Bu arada Terek Irmağı'nın hep aynı hızda akıp giden su gürültüsü de gelmişti kulağına. İki adım ilerisinde önünde ırmağın kaygan, bulanık yüzü vardı. Kahverengi ıslak kumlar kıyılarda ve sığlıklarda birikmişti. Uzaklarda bozkırlar, kordonun suyun üzerinde yansıyan gözetleme kulesi, çakal erekleri arasında dolaşan eğerlenmiş bir at ve dağlar görünüyordu. Kızıl renkli güneş bir an bulutların arasından kurtulmuş, son ışıklarını neşe içinde ırmağın yüzüne, kamışlara, gözetleme kulesine ve küme küme toplanmış kazakların üzerine saçıverdi. Kazakların arasında özellikle dinç görünüşüyle Lukaşka çekmişti Olenin'in dikkatini. Olenin, görünüşte hiçbir neden olmadığı halde büyük bir mutluluğa kapıldı. Tereyin öteki yakasındaki barışçı Türk köyünün karşısında kurulmuş Nijne Protoski karakoluna gelmişti. Kazaklarla merhabalaştılar. Ama iyilik yapabileceği hiç kimseyle karşılaşmadan bir kulübeye girdi. Kulübenin içinde de böyle bir olanak doğmadı. Kazaklar onu soğuk karşılamışlardı. Koğuşa girdi ve bir sigara tellendirdi. Hala ilgilenen kimse yoktu. Çünkü o sigara içiyordu. İkinci neden de onlar için daha önemli bir konu çıkmıştı. Dağlardan Ruslarla savaş durumunda olan Çeçenler gelmişlerdi. Öldürülen Abrek'in akrabalarıyla bir kılavuz cesedi alacaklardı. Köyden gelecek Kazak yöneticilerini bekliyorlardı. Ölünün kardeşi uzun boylu, biçimli vücutlu, kısa kesilmiş sakalı kırmızıya boyanmış bir gençti. Sırtındaki Çerkeskası yırtık pırtık, başındaki kalpağı da eskiydi. Ama yine de çalımlı ve yüksekten bakıyordu. Yüzü öldürülen Abrek'inkine çok benziyordu. Hiç kimsenin yüzüne bakmak küçüktüğünü göstermiyordu. Ölüye de bir kez olsun bakmamıştı. Gölgede bir yerde çömelmiş, çubuğunu tutturuyor, ikide bir yere tükürüyordu. Bazen boğuk bir sesle buyruklar veriyor, yanındaki arkadaşı da saygıyla dinliyordu onu. Tam bir yiğit olduğu açıkça anlaşılıyordu. Türlü nedenlerle kim bilir kaç kez karşılaşmıştı bu Ruslarla başka koşullar içinde. O yüzden de şimdi onların davranışlarına hiç şaşırmıyor, hiç ilgilenmiyormuş gibi duruyordu. Olenin ölüye yaklaştı, bakmaya başladı. Ama Çeçen kaşlarını kaldırarak gözlerini Olenin'e öyle bir dikti ve kesik kesik öfkeyle öyle bir şeyler mırıldandı ki kılavuz çarçabuk ölünün yüzünü Çerkeska'yla örttü. Olenin yiğitin yüzündeki anlatımın sertliğine ve heybetine hayran olmuştu. Onunla konuşmak isteyerek hangi avuldan olduklarını sordu. Çeçen ise ona umursamıyormuşçasına baktı ve hakaret edercesine yere tükürerek yüzünü çevirdi. Olenin bu dağlının bu davranışına çok şaşırmıştı. Ya budalanın biri ya da dilimizi anlamıyor diye yorumladı. Bu kez kılavuza döndü. Adam hem kılavuzluk hem tercümanlık yapıyordu. Onun da giysileri yırtıktı. Yalnız öteki gibi kızıl sakallı değil esmerdi. Bembeyaz dişleri, pırıl pırıl gözleriyle yerinde duramayan biriydi. Hemen konuşmaya başladı ve bir sigara istedi. Yarım yamalak bir Rusça'yı anlatmaya başladı.
''Bunlar beş kardeştiler.'' dedi. ''Rusların öldürdüğü bu üçüncü kardeşidir. Şimdi iki kardeş kaldı.''
Çeçen gencini gösterdi.
''O yiğittir. Tam bir yiğittir. Ahmet Han'ı
öldürülen Abrek'in adı buydu anlaşılan.
Öldürdükleri zaman o da ırmağın öte yanında kamışların arasında oturuyormuş. Her şeyi görmüş. Nasıl kayağı aldıklarını, nasıl kıyıya götürdüklerini. Gece yarısına değin oturup beklemiş orada. İhtiyarı vurmak istemiş ama ötekiler bırakmamışlar.''
Bu arada Lukaşka yaklaştı konuşanların yanına ve çömeldi.
''Siz hangi avuldansınız?'' diye sordu.
Kılavuz, Terek'in öteki yakasında mavimsi bir sisle kaplı dağların arasındaki boğazı gösterdi.
''İşte o dağlardaki avuldan.'' diye karşılık verdi. ''Suyuk su. Biliyor musunuz? 10 vers kadar uzaktadır.''
Lukaşka,
''Suyuk suda Girey Han'ı tanır mısınız?'' diye sordu.
Görünüşe göre bu tanışıklığından ötürü gururlanıyordu.
''Benim dostumdur.''
Kılavuz, ''Benim komşumdur.''
dedi. ''Aslan!'' diye haykırdı Lukaşka.
Anlaşılan bu durum çok hoşuna gitmişti. Hemen Tatarca konuşmaya başladı onunla. Çok geçmeden bir Kazak teğmeni ve köy muhtarı geldi atla. Yanlarında iki de Kazak vardı. Teğmen oradakilerle merhabalaştı ama ordudaki hiç kimse karşılık vermedi ona. ''Sağ ol soylu subayımız.'' diye. Yalnızca bir iki kişi hafifçe eğilerek selamladılar. Bir kısmı ise söz gelişi Lukaşka yerlerinden kalkarak hazır ola geçtiler. Uryadnik karakolda her şeyin yolunda gittiğine ilişkin tekmil verdi. Bütün bunlar Olenin'e çok gülünç geliyordu. Kazaklar askercilik oynuyorlardı sanki. Ama o ilk andaki resmiyetin yerini çarçabuk senli benlilik alıverdi. Öteki kazaklar gibi kurnaz ve becerikli biri olan Kazak Teğmen tercümanla Tatarca konuşmaya başladı. Hemen bir kağıt yazıp imzaladılar ve kılavuza verdiler. Ondan parayı alarak cesedin bulunduğu yere gittiler. Teğmen,
''Gavrilov Luka hanginiz?''
diye sordu. Lukaşka şapkasını çıkardı ve yaklaştı. Teğmen sürdürdü konuşmasını.
''Senin hakkında alaya bir rapor gönderdim. Ne çıkar bilmiyorum. Ben bir nişan yazmıştım. Uryadnik'lik için gençsin daha. Okuman yazman var mı?''
''Hayır.''
Teğmen komutanlık oyununu sürdürmek isteyerek,
''Ne kadar da yürekli bir gençmişsin.'' dedi. ''Şapkanı giyebilirsin. Hangi gavrilovlardansın sen? Şirokilerden misin yoksa?''
Uryadnik,
''Onun yeğeni.'' dedi.
''Biliyorum, biliyorum.'' dedi Teğmen.
Sonra kazaklara dönerek,
''Hadi bakalım.'' dedi. ''Onlara yardım edin.''
Lukaşka'nın yüzü sevinçle parlıyordu. Her zamankinden daha yakışıklı görünüyordu. Uryadnik'in yanından ayrıldı, şapkasını giyerek Olenin'in yanına çöktü yeniden. Ceset kayağa taşındığı zaman ölünün kardeşi Çeçen de kıyıya yaklaştı. Kazaklar içten gelen bir saygıyla ona yol verdiler. Çeçen ayağını hızla yere vurarak sıçradı ve kayağa atladı. Sonra ilk kez olarak bütün kazakları şöyle bir süzdü ve yanındaki arkadaşına bir şeyler sordu. Arkadaşı da ona bir şeyler söyleyerek Lukaşka'yı gösterdi. Çeçen Lukaşka'yı şöyle bir süzdü, sonra ağır ağır arkasını dönerek öteki kıyıya bakmaya başladı. Bu bakışlarında kin, nefret değil, karşısındakini aşağı gören soğukluk vardı. Bir şeyler daha mırıldandı. Olenin yerinde duramayan tercümana
''Ne söyledi?''
diye sordu. Kılavuz pek doğruyu söylemek istemiyordu anlaşılan.
''Seninkiler bizimkileri vuruyor, bizimkiler de sizinkileri temizleyecekler. Bugün sana, yarın bana, aynı şey.''
Kılavuz bembeyaz dişlerini göstererek güldü ve kayağa atladı. Öldürülen Çeçen'in kardeşi hiç kıpırdamadan oturuyordu kayıkta. tüm dikkatiyle karşı kıyıya bakıyordu. Öyle öfkelenmiş, öylesine nefret etmişti ki arkasında ne olup bittiğini öğrenmek bile istemiyordu. Kılavuz kayığın arka ucunda ayakta duruyor, küreyi bir o yana bir bu yana savurarak çevik hareketlerle rahatça sürüyordu kayığı. Bu arada hiç durmadan da konuşuyordu. Kayık ırmağı, akıntıyı enine geçiyor, uzaklaştıkça küçülüyor, küçülüyordu. Artık içindekilerin sesleri de işitilmez olmuştu. Sonunda karşı kıyıya vardılar. Kıyıda atlar bekliyordu onları. Ölüyü kayıktan çıkardılar, atlardan birinin huysuzlaşmasını aldırış etmeden sırtına bağladılar. Kendileri de öbür atlara atlayarak ağır ağır yol kıyısındaki bir avlunun önünden geçtiler. Avulda büyük bir kalabalık onlara bakmak için sokaklara dökülmüştü. Irmağın bu yakasındaysa kazaklar son derece sevinçli ve neşeliydi. Her yandan kahkahalar, şakalaşmalar duyuluyordu. Köy muhtarıyla Teğmen karınlarını doyurmak için koğuşa girdiler. Lukaşka neşeli bir yüzde ağır başlı bir tavır takınmaya çalışarak Olenin'in yanında bağdaş kurmuş, dirseklerini dizine dayamış bir değnek yontuyordu. Sanki merak ediyormuş gibi ''Ne diye sigara içiyorsunuz?'' diye sordu. ''Güzel bir şey mi?'' Lukaşka bunu aslında merak ettiğinden değil, iş olsun diye, onun kazaklar arasında sıkıldığını sezdiği için sormuştu. Olenin, ''Hiç işte, alışkanlık.'' diye karşılık verdi. ''Ne oldu ki?'' ''Eğer bizim kardeşlerden biri sigara içecek olsaydı felaket olurdu.'' Lukaşka, dağların arasındaki dar boğazı göstererek sürdürdü konuşmasını. ''Bak, işte şu dağlar var ya, pek uzak görünmüyor.'' dedi. ''Ama oraya kadar gidemezsin. Siz şimdi evinize yalnız mı gideceksiniz? Çok karanlık. Eğer isterseniz ben sizi götürürüm. Yeter ki Uryatnik'ten izin alıverin.'' Olenin kazağın neşeli yüzüne bakarak ''Aslan gibi bir genç.'' diye düşündü. Aklına Maryanka ile kapının arkasında işittiği öpüşmeleri gelmişti. Lukaşka'ya acıdı. Onun eğitim görmemiş olmasına acıdı. ''Ne kadar saçma ve karışık.'' diye düşündü. Adam bir başkasını öldürmüş, bundan mutluluk duyuyor. Sanki çok iyi bir iş yapmış sayıyor kendini. Acaba bunda hiç de sevinilecek, hoşa gidecek bir durum olmadığını anlayamıyor mu? Birini öldürmekle değil, birine yardım etmekle mutlu olabileceğini düşünemiyor mu? Kayığı geçirmeye giden kazaklardan biri Lukaşka'nın yanına dönerek şimdi artık sakın onun eline düşme kardeşim, dedi. Senin için ne söylediğini işittin mi? Lukaşka başını kaldırdı. ''Vaftiz oğlum mu?'' dedi. Bu sözleriyle Çeçen'i kastetmişti. ''Senin vaftiz oğlun yerinden kalkamaz artık. Ama onun kırmızı sakallı kardeşini unutmamak gerek.'' Lukaşka gülerek ''O asıl buradan sağ kurtulduğu için Tanrı'ya şükretsin.'' dedi. Olenin ''Niye bu kadar seviniyorsun?'' diye sordu Lukaşka'ya. ''Eğer senin kardeşini öldürmüş olsalardı böyle sevinebilir miydin?'' Olenin'e bakarken kazağın gözleri alayla parlıyordu. Anlaşılan ne demek istendiğini anlamış, bir şeyler söylemek istiyordu. Ama o ince düşünemiyordu. ''Canım ne olacak, her şey karşılıklıdır. Onlar bizim kardeşlerimizi öldürmüyorlar mı sanki?'' 22. Köy muhtarıyla Teğmen gitmişlerdi. Olenin de hem Lukaşka'nın gönlünü hoş tutmak hem de karanlık ormanda tek başına gitmemek için ona izin verdi. Uryadlik de kabul etti. Olenin Lukaşka'nın asıl isteğinin Maryanka'yı görmek olduğunu düşünüyordu. Hem de böyle cana yakın, konuşkan bir kazakla arkadaşlık yapmak da hoşuna gidiyordu. Elinde olmadan Lukaşka ile Maryanka'yı birlikte düşünüyor, ikisini birbirine yakıştırıyordu. Kendi kendine ''O Maryanka'yı seviyor.'' diye düşünüyordu. ''Maryanka'yı ben de sevebilirim. Karanlık ormanda evlerine giderken onun için yepyeni, güçlü bir şefkat duygusu uyanıyordu içinde.'' Lukaşka da derin bir sevinç içindeydi. Bu birbirinden tamamen ayrı yaratılıştaki iki genç arasında sevgiye benzer bir duygu doğmaya başlamıştı. Birbirlerine her bakışta gülümsemek istiyorlardı. Olenin ''Hangi avlu kapısından gireceksin?'' diye sordu. ''Ortadakinden. Sizi bataklığa değin götürürüm. Ondan sonra korkacak bir şey kalmaz sizin için.'' Olenin gülümsedi. ''Yoksa gerçekten korktuğumu mu sandın? Hadi sen geri dön artık. Teşekkür ederim. Yalnız giderim.'' ''Olmaz. Benim yapacağım bir iş yok nasıl olsa. Nasıl korkmazsınız siz? Biz bile korkarız.'' Lukaşka da gülmüştü bunları söylerken. Olenin'in gönlünü almak istiyordu. ''Peki gel bizim eve gidelim. Konuşur içeriz. Sabahleyin de gidersin.'' Lukaşka güldü. ''Benim geceyi geçirecek yer bulamayacağımı mı sanıyorsunuz?'' dedi.
hem Uryadnik'te hemen dönmemi söylemişti. Dün duydum, şarkı söylüyordun. Hatta seni gördüm de. Bütün insanlar böyledir. Lukaşka kafasını salladı. Olenin, sen evleniyormuşsun doğru mu? Diye sordu. Annem evlendirmek istiyor ama benim daha atım bile yok. Yardımcı asker misin sen? Nereden bulayım? Yalnızca yazıldım askere işte. Daha atım yok. Nereden edinebileceğimi bilmiyorum. Bu yüzden nasıl evlenebilirim? Bir at kaça alınabilir? Geçen gün ırmağın öte kıyısında bir at sattılar. 60 monete. Bir Nogay atıydı. Peki benim yanıma drabant olarak gelir misin? Drabant seferde subaylara verilen emir eri gibi bir şeydi. Yanıma alırım, bir de at veririm sana. Doğru söylüyorum. Benim iki atım var, biri gereksiz. Olenin bunları birden düşünmeden söylemişti. Lukaşka gülerek, ''Nasıl gerekli olmaz?'' dedi. ''Ne diye bana hediye edeceksiniz? Biz de zenginleşiriz elbette. Tanrı bize de verir.'' ''Ben doğru söylemiştim. Yoksa drabant olmak istemiyor musun?'' Olenin Lukaşka'ya bir at hediye ederek onu sevindirebileceği için çok kıvançlıydı. Ama gördüğü karşılıktan biraz utanır gibi olmuştu. Düşündü ve verecek bir cevap bulamadı. İlk olarak Lukaşka bozdu sessizliği. ''Sizin Rusya'da kendi eviniz var mı?'' diye sordu. Olenin bir değil, birkaç tane evi olduğunu söylemekten alamadı kendini. Lukaşka, ''Eviniz güzel mi? Bizimkilerden büyük mü?'' diye sordu içtenlikle. ''Hem de çok büyük. Belki 10 defa, 3 katlı. Atlarınız var mı bizimkiler gibi?'' ''Benim 100 baş atım var. Hepsi de 300-400 ruble değerinde. Yalnız sizinkiler gibi değildir. Gümüş ruble olarak 300 ruble. Tırıskiden atlardan, bilirsin. Ama ben buradaki atları daha çok seviyorum.'' Lukaşka için için alay ediyor gibiydi. ''Siz buraya niçin geldiniz? Kendi isteğinizle mi yoksa isteğiniz dışında mı?'' diye sordu. Sonra yanından geçmekte oldukları bir patikayı göstererek ekledi. ''İşte yolunuzu burada şaşırmışsınız. Buradan sağa sapmanız gerekirdi.'' Olenin ''Evet öyle.'' diye karşılık verdi. ''Sizin bulunduğunuz yerleri görmek, seferlerinize katılmak isterdim.'' Luka, ''Şimdi ben de isterim sefere çıkılmasını.'' dedi. ''Bak, çakallar oluyor.'' diye ekledi bir ara, kulak kesilerek. ''Peki birini öldürmüş olman hiç korkunç gelmiyor mu sana?'' ''Ne diye korkunç gelsin? Hem bir sefere çıkılmasını da istiyorum. Öyle istiyorum, öyle istiyorum ki bunu. Kim bilir, belki de birlikte bir sefere çıkarız.'' ''Bizim bölük bayramdan önce çıkacakmış. Sizin kazak bölüğü de öyle.'' ''Buraya gelmeyi ne diye istediniz sanki? Eviniz var, atlarınız var, uşaklarınız var. Ben olsaydım sizin yerinizde durmadan gezer eğlenirdim. Peki ya rütbeniz ne?'' ''Ben Yunker'im. Şimdi onaylanacak asıl subaylığım.'' ''Eğer önceki yaşantınız dediğiniz gibi ise ve övünmek için söylemediyseniz, sizin yerinizde olsam hiçbir yere gitmezdim. Evet, hiçbir yere gitmek istemezdim. Bizim yaşantımız güzel mi sanki?'' Olenin, ''Evet, çok güzel.'' diye karşılık verdi. Onlar böyle konuşa konuşa köye yaklaştıklarında artık ortalık iyice kararmıştı. Ama yine de o ormanın koyu karanlığına benzemiyordu. Rüzgar ağaçların tepelerinde, daha yükseklerde uğulduyordu. Çakallar sanki hemen yakınlarındaymış gibi uluyor, kimi ağlamaya, kimi gülmeye benzer bir sesle bağırıyorlardı. İlerlerinde, köyde ise kadınların konuşmaları, köpeklerin havlamaları işitiliyordu. Bir köy evinin karaltısı beliriyor, arada ışıklar parıldıyor, kokular, özellikle de tezek dumanı kokusu geliyordu burunlarına. Olenin'e bu akşam öyle geliyordu ki asıl ailesi bu köyde bulunuyordu. Mutluluğu buraya bağlıydı. Hiçbir zaman hiçbir yerde buradaki mutluluğu bulamayacaktı bir daha. Bu akşam herkesi özellikle de Lukaşka'yı öyle seviyordu ki. Eve geldikleri zaman yol arkadaşının büyük şaşkınlığına rağmen gitti, ahırdan Graznoya'dayken satın aldığı atı çekti getirdi. Gerçi bu her zaman bindiği at değildi, ötekini, pek de genç olmayanını getirmişti. Ama yine de kötü sayılmazdı doğrusu. Atı Lukaşka'ya verdi. Lukaşka şaşırmıştı. ''Niçin veriyorsunuz bunu bana?'' dedi. ''Ben size bir iyilikte bulunmadım ki.'' Olenin, ''Doğrusunu söylemek gerekirse bunun benim için bir değeri yok.'' diye karşılık verdi. ''Al, sen de bana bir armağan edersin bir gün.'' Hele bir sefere çıkalım da. Luca utanmıştı. Ata bir türlü bakamıyordu. Hiç olur mu öyle şey? Hiç at değersiz olur mu? Al hadi al. Eğer almayacak olursan gücenirim. Hey Vanyuşa, kravatı getiriver. Lukaşka dizginden tuttu. Peki, çok teşekkür ederim. Doğrusu ne düşünmüş ne de ummuştum böylesini. Olenin 12 yaşında bir çocuk gibi mutluluk duyuyordu. Onu buraya bağlayıver. Çok iyi bir attır. Graznoya'dan almıştım. Hızlı koşar. Vanyuşa, bize çihir getir. Hadi eve girelim. Şaraplar gelmişti. Lukaşka da oturdu masaya ve maşrapayı aldı. Tanrı izin verirse bunun karşılığını öderim, dedi. Ve şarabı sonuna değin dikti bitirdi. Adınız neydi? Dimitri Andreyeviç. Peki Dimitri Andreyeviç, Tanrı sizi korusun. Dost olalım. Bundan böyle ne zaman istersen gelebilirsin bize. Gerçi biz zengin kişiler değiliz ama dostlarımıza konukseverliğimizi gösterebiliriz. Ben anneme de söylerim. Ne gerekirse getirir sana. Kaymak ya da üzüm. Eğer kordona gelecek olursan hep emrindeyim. Ava olsun, ırmak boyu olsun, nereye istersen gelirim. Ah, bilemezdim ki geçen de nasıl bir yaban domuzu vurmuştum. Hepsini kazaklara dağıttım. Eğer bilseydim sana getirirdim. İyi, teşekkür ederim. Yalnız sen atı sakın arabaya koşayım deme. Hiç koşulmamıştır. At arabaya koşulur mu zaten? Lukaşka sonra sesini alçaltarak, "Bak sana bir şey söyleyeyim mi?" diye sürdürdü konuşmasını. Eğer istersen Greyhan adında bir dostum var. Yola pusu kurmaya çağırmıştı beni. Dağdan inen yolda. İstersen birlikte gideriz. Seni ele vermem. Senin müridin olurum. Mürit, Kazakçaya Türkçeden geçmiş kul anlamında bir sözcük. Gideriz. Bir gün gideriz elbette. Anlaşılan Lukaşka iyice rahatlamış ve Olenin'in ona karşı davranışını anlamıştı. Lukaşka'nın bu rahatlığı ve davranışlarındaki basitlik Olenin'i şaşırtmış, hatta biraz da kızdırmıştı. Uzun uzun konuştular. Oldukça geç ayrıldı Lukaşka oradan. Pek sarhoş değildi. Zaten hiçbir zaman sarhoş olmazdı. Ama çok içmişti. Dostunun elini sıkarak ayrıldı yanından. Olenin hemen pencereden baktı arkasından. Yanından ayrıldıktan sonra ne yapacağını merak ediyordu. Lukaşka başını önüne eğmiş, sessizce gidiyordu. Sonra atı avlu kapısından çıkarır çıkarmaz birden kafasını salladı ve kedi çevikliğiyle atın sırtına sıçradı. Dizginleri boşalttı ve dehleyerek atı dört nola kaldırdı. Sokağın öte ucunda kayboldu gözden. Olenin onun sevincini Maryanka ile paylaşacağını sanıyordu. Gerçi Lukaşka bunu yapmamıştı ama yine de Olenin büyük bir iyilik yapmış olmanın rahatlığını duyuyordu içinde. Yaşantısında böyle bir duyguya kapılmamıştı hiç. Bir çocuk gibi seviniyordu. Biraz önce Lukaşka'ya atı hediye etmiş olduğunu, hatta bunu yapmasının nedenlerini, mutluluk üzerine yeni düşüncelerini bile Vanyuşa'ya anlatmaktan alamadı kendini. Vanyuşa ise memnun kalmadı. Laryan ilyapa diyerek davranışının saçma sapan olduğunu açıkladı. Yani para yok demişti bozuk bir Fransızcayla Vanyuşa. Lukaşka dosdoğru eve gitmişti. Hemen attan atladı. Annesine verdi ve hayvanı kazak atları sürüsüne katarak otluğa göndermesini söyledi. Kendisi ise hemen o gece kordona dönmek zorundaydı. Dilsiz kız atı götürme işini üzerine aldı ve işaretlerle hediye eden adamı görünce hemen ayaklarına kapanacağını anlattı. İhtiyar kadınsa oğlunun anlattıklarını dinlerken yalnızca kafasını sallamakla yetiniyordu. İçinden Lukaşka'nın atı birisinden çalmış olduğuna çoktan inandırmıştı kendisini herhalde. Çünkü dilsiz kıza atı sürüye katmak için şafak sökmeden götürmesini söylemişti. Lukaşka yalnız başına döndü kordona. Yolda hep Olenin'in davranışının nedenini düşünmüştü. Gerçi at pek de iyi sayılmazdı onun düşüncesine göre ama yine de hiç olmazsa 40 monet ederdi. Lukaşka çok hoşnut olmuştu. Peki ama niçin verilmişti at? İşte bunu anlayamıyordu. Ve de Olenin'e karşı yüreğinde bir şükran duygusu uyanmıyordu. Tersine kafasından Yunker'in belki de kötü bir amacı olduğuna ilişkin kuşkular geçiyordu. Öyleyse asıl amaç ne olabilirdi acaba? Hiç tanımadığı bir adam sırf iyilik olsun diye kendisine 40 monet edebilecek bir atı niye bağışlasındı? Nasıl bir mantıklı açıklama yapılabilirdi? Eğer adam sarhoş olsaydı O zaman bu davranışını olağan karşılamak daha kolaylaşırdı. Karşısındakinin gözünü boyamak, kendisine önem verdirmek için yaptığı söylenebilirdi. Ama Juncker ayıktı. Öyleyse kendisini kötü bir işte kullanmak istediği anlaşılıyordu. Lukashka kendi kendine, "Yok canım, olamaz bu. Şimdilik at bende ya, bakalım ne olur ileride. Ben de faka basacak kadar toy değilim elbette. Kim kimi aldatabilecek görüşürüz," diye düşündü. Olenin'e karşı daha ölçülü davranmak gereğini duyuyordu. Bu yüzden de zorla hiç de iyi olmayan duygular uyandırmaya çalışıyordu içinde. Atı nasıl ele geçirmiş olduğunu kimseye söylemedi. Kimine parasıyla satın aldığını söylüyor, kimine ise belirsiz karşılıklar veriyordu. Ama yine de kısa sürede köyde herkes öğrendi gerçeği. Lukashka'nın annesi olsun, Maryanka olsun, Ilya Vasilyevich gibi bütün öteki kazaklar olsun, Olenin'in hiçbir nedene dayanmayan bu bağışını öğrendikleri zaman derin bir kuşkuya kapılmışlardı. Juncker'den çekinmeye başlamışlardı. Ama yine de Olenin'in davranışı onlarda aynı anda bir saygı da uyandırmıştı. Çok zengin olduğu halde basit kişilere böyle alçak gönüllü davranması şaşırtmıştı onları. Biri, "İşittin mi? İlya Vasilyevich'te kalan Juncker var ya, Lukashka'ya 50 monet değerinde bir at hediye etmiş," diye anlatıyordu. "Çok zengin biriymiş." Öteki ise, "İşittim ya," diye karşılık veriyordu içini çekerek. "Lukashka kim bilir ona nasıl bir hizmette bulunmuştur. Bakalım görürüz bunun altından neler çıkacağını. Kurtarıcının şansına bak." Üçüncüsü de, "Ah bu Juncker'ler ne hinoğlu hinolurlar," diye karıştı söze. "Felakettirler. Eve kundak bile sokarlar." 23. Olenin'in yaşantısı tek düze, hep aynı biçimde sürüp gidiyordu. Komutanları ve kendi arkadaşlarıyla pek az iş görüyorlardı. Zengin bir Juncker'in bu bakımdan Kafkasya'daki durumu çok iyidir. Onu ne işe ne de eğitime gönderiyorlardı. Bir yazı yazarak subaylığa geçişinin onaylanmasını istediler ve o zamana değin de dinlenmesi uygun görüldü. Öteki subaylar Olenin'i aristokrat sahipleri için çekiniyorlar, ona karşı davranışlarına dikkat ediyorlardı. Genç Juncker kumar oynamayı ve şarkılı subay eğlentilerini daha kıtadayken tatmıştı. Artık böyle şeylere ilgi duymuyordu. Subayların toplantılarından, subay çevresinden ve onların köydeki yaşantılarından uzak duruyordu. Zaten buradaki subayların yaşantısı da çoktandır süregelen bir düzene girmişti. Nasıl kalede bulunan bir Juncker ya da bir subay her zaman porto şarabı içer, şitos oynar, terfi ve atanma hakkında konuşursa, işte bu Kazak köyünde de ev sahipleriyle birlikte çihir içiyorlar, bal ve şekerleme ikram ederek kandırmaya çalıştıkları Kazak kızlarına aşık oluyorlar, kimileri de bu kızlardan biriyle evlenerek hep aynı tek düze biçimde yaşıyorlardı. Olenin ise onlardan farklıydı. Alışılmış şeylere çok kızardı. Bu yüzden Kazak köyünde de öteki subayların yaşantılarına hiç benzemeyen bir yol tutturmuştu. Daha Şafak'la birlikte uyanmaya alıştırmıştı kendisini. Çayını içiyor, merdiven başına çıkarak dağları, sabahı ve Maryanka'yı seyrediyordu uzun uzun. Sonra manda derisinden yapılmış yırtık, yakasız kaftanını giyiyor, ayağına suyla ıslatılmış poşni denen ayakkabılarını takıyordu. Kamasını beline kuşanıyor, tüfeğini alıp yiyecek ve tütün dolu torbasını yükleniyor, köpeğini de çağırarak sabahın altısında ormanın derinliklerine dalıyordu. Akşamın yedisinde ise kimi zaman kuşağında 5-6 sürün, kimi zaman da bir başka yaban hayvanı hiç el sürmediği, içindeki yiyecek ve tütüne dokunmadığı torbasıyla birlikte yorgun, bitkin, aç dönüyordu. Eğer düşünceleri de tütün gibi torbasında olsaydı ve görülebilseydi, bu 14 saatlik süre içinde onların da yerinden kıpırdamadığı görünürdü. Akşamları moral yönünden güçlü ve keyfi de yerinde dönerdi evine. Dolaştığı sürede neler düşündüğünü sorulacak olursa kendisi de bilemezdi. Aklında belli belirsiz bir takım düşünceler, eski anı kırıntıları dolaşırdı. Kimi zaman aklı başına gelir, kendi kendine sorardı. "Ne düşünüyorum ben böyle?" diye. O zaman kendisini ya bahçelerde karısıyla birlikte çalışan bir Kazak genci ya da gölgesinden kaçan bir yaban domuzu olarak düşündüğünü fark ederdi. Böyleyken bile yine çevresini hep kulak kabartır, tüm dikkatiyle bakınır, coşkunluk içinde bir sülün, bir yaban domuzu ya da bir geyik göreceği anı beklerdi. Akşamları muhakkak Yeroşka dayı gelirdi evine. Vanyuş'a hemen çihir getirir, onlar da kafayı çeker, alçak sesle konuşur dururlardı. Sonunda ikisi de sohbetten hoşnut kalarak yatmaya giderlerdi.
Ertesi sabahsa yeniden av, yine o yorgun ama sağlıklı dönüşler, sonra yine aynı gevezelikler ve aynı kafa çekmeler. Oli'nin bayramlarda ve tatil günlerinde bazen evden hiç çıkmazdı. Böyle günlerde onu oyalayan tek şey Maryanka oluyordu. Ona öyle geliyordu ki Maryanka'yı seyretmekten aldığı zevk göklerin ve dağların güzelliklerini seyretmekten ayrı değildi. Hem ona öyle geliyordu ki genç kızla arasında hiçbir zaman Lukaşka gibi bir ilişki kurabilme olanağı yoktu. Hele zengin bir subayla basit bir Kazak kızı arasında dostluğa benzer bir yakınlık kesinlikle olamazdı. Olen'in eğer subay arkadaşlarının davranışlarına ayak uyduracak olursa genç kızı seyretmekten duyduğu zevkin yerini bir cehennem azabı, bir üzüntü ve bir pişmanlığın alacağını sanıyordu. Hem ne olsa Kazak kızını dolayısıyla ilgilendiren bir fedakarlıkta bile bulunmuştu. At hediye ederek gösterdiği iyilikten kendi kendine öyle hoşnut kalmıştı ki bu zevki başka herhangi bir şeyle bozmak istemiyordu. Hem sonra asıl önemlisi de nedenini bilmeden Maryanka'dan çekinmesiydi. Ne olursa olsun ona şakayla karışık çapkınca bir takılmayı bile göze alamıyordu. Yazın bir gün Olen'in ava gitmemişti. Evde oturuyordu. Hiç ummazken eskiden Moskova'da yüksek sosyeteden bir tanıdığı çıka geldi. Oldukça genç biriydi bu. Moskova sosyetesinde moda olan Fransızcayla "Ah mon cher, değerli dostum, çok sevindim sizin burada olduğunuzu öğrenince." dedi ve sonra araya yine Fransızca sözcükler katarak sürdürdü konuşmasını. "Aziz Olen'in, öyle sevindim ki tarih yine karşılaştırdı bizi. He, nasılsınız bakalım? Ne var ne yok? Niçin geldiniz bu yerlere?" Ve Prens Beleski ard arda bunları sorduktan sonra kendi öyküsünü anlattı baştan sona değin. Bu birliğe geçici bir süre için yazıldığını, başkomutanın nasıl onu kendisine emir subayı olarak almak istediğini, seferden sonra gerçekten onun yanına gideceğini, bununla birlikte emir subayı olmanın aslında ona hiç de hoş gelmediğini söyledi. "Madem ki burada bu Allah'ın belası yerine çalışmak zorundayım, öyleyse hiç olmazsa bir kariyer yapmalı, nişan, rütbe almalı. O zaman hassa alayına atanabilirim. Bütün bunlar gereksiz. Kendim için değilse bile akrabalarım, tanıdıklarım için yapmalıyım. Prens beni öyle iyi karşıladı ki, çok, çok iyi bir adam." Hiç ara vermeden konuşuyordu Beleski. "Anla nişanı verilmesi için yazı yazdılar. Şimdi sefere deyin burada kalacağım. Gerçekten çok güzel bir yer. Ne cana yakın kadınları var. Siz burada nasıl oyalanıyorsunuz? Bana bizim yüzbaşı anlattı. Tanırsın, Startsev. İyi yürekli, biraz da kafası az çalışan biridir. Anlattığına göre çok korkunç, yabani bir adamla görüşüyormuşsunuz. Ondan başkasıyla da ilişkiniz yokmuş. Niçin buradaki subaylarla görüşmek istemiyorsunuz? Artık burada beraber olabileceğimiz için çok sevinçliyim. Ben köyde Uryadnik'in evinde kalıyorum. Çok güzel bir de kız var evinde. Ustenka. Nasıl anlatayım sana? Şahane bir kız." Fransızca ile Rusça karışımı bir dille artık Olenin'in bir daha dönmemek kararıyla geride bıraktığı yaşamdan söz etmeye başladı. Genellikle hemen herkes Beleski'yi sevimli ve açık yürekli bir genç diye düşünürdü. Belki gerçekten de öyleydi ama Olen'in eski dostundan hiç hoşlanmıyor, onu son derece soğuk buluyordu. Delikanlının her davranışından sanki o geçmişteki kirli yaşamın pis, iğrenç kokusu yayılıyordu. Olenin'i en çok üzen noktada bu adamı kendisinden uzak tutabilmesi için elinde hiçbir gücün bulunmayışıydı. Sanki eskiden bağlı bulunduğu o yaşam üzerinde silinmesi olanaksız bir takım haklara sahipti. Gerek kendisine, gerek Beleski'ye kızıyordu. Ama bu arada ister istemez o da konuşurken araya Fransızca sözcükler karıştırıyor, başkomutanla ilgileniyor, Moskova'daki eski tanıdıklarını soruyordu. Şu Kazak köyünde ikisinin birlikte Fransızca konuşup anlaşabilmeleri çok önemli bir özellikmiş gibi arkadaşları olan öteki subayları bir yana atıyor, Beleski'yi onlardan üstün tutarak ötekilerle alay ediyordu. En kısa sürede Beleski'yi görmeye geleceğini, onu da yine bekleyeceğini söylüyordu. Ama eski dostunun evine bir kez olsun gitmedi. Vanyusha ise gerçek bir beyefendi olduğunu söyleyerek Beleski'yi göklere çıkarmıştı. Beleski kısa bir sürede Kazak köyünde subayların sürdürdüğü yaşantıya ayak uydurmasını bilmişti. Olenin'in gözleri önünde bir ay içerisinde sanki 40 yıllık köylü olup çıkıvermişti. Yaşlılara içki ikram ediyor, gece eğlenceleri düzenliyor, kızların düzenledikleri eğlence gecelerine katılıyordu. Gönüllerini çeldiği kızlardan söz ederek övünüyordu. Sonunda öyle bir duruma gelmişti ki genç kızlar ve kadınlar ona dede diye takılmaya başladılar. Öte yandan Kazak erkekleri de içkiyi çok seven bu delikanlıyı içtenlikle benimsemişlerdi. Hatta kendilerine hala bir bilmece gibi gelen Olenin'den daha çok sevmeye başladılar. 24. Saat sabahın 5'i olmuştu. Vanyusha merdiven başında çizmesinin koncuyla semaveri yelpazeliyordu. Olenin ise sabah banyosunu yapmak üzere atla Terek kıyısına gitmişti. Bir süreden beri kendine yeni bir eğlence bulmuştu. Atıyla birlikte Terek'te yıkanmak. Ev sahibi kadın bacasından yanan ocağın kapkara koyu dumanının yükseldiği izbuşkadaydı. Maryanka ise ağla girmiş, manda sağıyordu. Arada kızın sabırsız sesini ''Doğru durmuyorsun yine, lanet hayvan!'' diye çıkıştığı işitiliyordu. Ardından da sağlan sütün değişmeyen aralıksız sesi sürüp gidiyordu. Sokakta hemen evin yakınlarında nal sesleri çınladı ve Olenin göründü. Ağır ağır yürüyen, güzel, ıslak tüyleri pırıl pırıl olmuş koyu kır renkli bir atın sırtındaydı. Maryanka'nın kırmızı bir örtü bağlanmış, Soroçka deniyordu buna, güzel yüzü, ağlın kapısında bir göründü, bir kayboldu. Olenin sık dokunmuş, kırmızı kumaştan bir gömlek, üzerine beyaz bir çerkeska giymiş, belindeki kemere bir kama takmıştı. Yüksek bir kalpak vardı kafasında. Beseli atın ıslak sırtında biraz da kurumlu kurumlu oturuyordu. Omzuna asılı tüfeğini tutarak kapıyı açmak için eğildi. Henüz saçları da kurumamıştı. Yüzünden sağlık ve gençlik fışkırıyordu. Kendisinin çevik, yakışıklı ve tam bir yiğite benzediğini düşünüyordu. Ama bu pek de gerçek sayılmazdı. Çünkü herhangi gün görmüş bir kazağın gözünde basit bir askerden ayrıcalığı yoktu. Genç kızın başını kapıda görünce özellikle çevik davranarak atın sırtından eğildi, kapıdaki parmaklığı açtı. Dizginleri topladı, kamçısını savura savura girdi avluya. Neşe içinde ''Çay hazır mı Vanyusha?'' diye seslendi. Ağlın kapısından yana bakmıyordu. Güzel atının sağrısını kastığını, dizginleri gerdiğini, güçlü kaslarının titrediğini, bir sıçrayışta çitin öte yanına atlamaya hazır olduğu halde kuru toprak avluda nalların tek vuruşuyla ilerlemek çok hoşuna gidiyordu. Vanyusha ''Sepire!'' yani ''Hazır!'' diye karşılık verdi. Olenin Maryanka'nın güzel yüzünün hala ağıl kapısından kendisini süzdüğünü sanıyordu. Ama o yana dönüp bakmadı. Hemen atından atladı. İnerken beceriksiz bir davranışla tüfeğini merdiven başına çarptırdı. O zaman korkuyla ağıldan yana baktı. Oysa orada artık kimse yoktu ve aralıksız sağlan süt sesi işitiliyordu. Eve girdi. Birkaç dakika sonra da merdiven başına çıktı. Elinde bir kitapla piposu vardı. Bir bardak çay alarak henüz sabah güneşinin ışınlarıyla doymamış bir yere geçti oturdu. O gün öğleye değin dışarı çıkmak niyetinde değildi. Hiç olmazsa yazılacak mektupları aradan çıkartırım diye düşünüyordu. Ama merdiven başındaki bu güzel yerden ayrılmak, ona bir hapishane gibi gelen evine kapanmak istemiyordu. Ev sahibi kadın ocaktaki işini bitirmişti. Genç kız ise mandayı sağmış, sonra da hayvanı dışarı çıkararak sürüye katmıştı. Şimdi topladığı tezekleri duvara yapıştırmaya uğraşıyordu. Olenin kitap okuyordu ama önünde açık duran bu kitaptan bir şey anladığı yoktu doğrusu. Gözleri ikide bir karşısında öteden beriye salına salına gidip gelen canlı, sağlam yapılı genç kıza kayıveriyordu. En küçük hareketini bile kaçırmıyordu. Kızın evin gölgesinde dolaşmasını, güneş ışınlarının aydınlattığı avluda parlayan vücudunun yerdeki uzayan gölgelerini izliyordu. Maryanka'nın serbest, ince, zarif bir biçimde eğilmesine, güzel beline, pembe gömleğine yapışan diri göğüslerine ve güzel bacaklarına bakıyordu. Dik vücudunun gerginleştirdiği kıvrımların altında tüm çizgileriyle kabarık göğsünün apaçık görülebilmesi, eski kırmızı ayakkabılar içindeki küçücük ayaklarının yere basarken de biçimlerini yitirmemesi, sıvalı, sağlam kollarıyla öfkeli öfkeli kaslarını gererek kürek kullanması büyülemişti sanki onu. Arada bir göz göze gelmeleri Olenin için mutluluk kaynağı oluyordu. Genç kız ince kaşlarını çatmıştı ama yine de yüzünde güzelliğinin farkında olduğunu belirleyen bir hoşnutluk ve mutluluk anlatımı okunuyordu. Sırtına Kafkas subaylarına özgü bir redingot giymiş olan Beleski girdi avluya bu sırada. Olenin'e ''Ne o dostum, kalkalı çok oldu mu?'' dedi. Olenin ''Oo Beleski sen misin?'' dedi elini uzatarak. ''Siz böyle erken erken ne oluyor?'' ''Ne yapalım, kovdular işte. Bugün bizim evde bir balo var.'' Sonra genç kıza dönerek ''Hey Maryanka, sen de geleceksin değil mi Ustenka'ya?'' diye sordu. Olenin şaşırıyordu Beleski'nin onunla nasıl böyle rahat konuşabildiğine. Ama Maryanka sanki işitmemiş gibi başını önüne eğerek döndü, küreğini omzuna attı ve bir delikanlı gibi çevik adımlarla izbuşkaya girdi. Arkasından bakan Beleski, ''Utanıyor yavrum, utanıyor.'' diye söylendi. ''Sizler utandı herhalde.'' Ardından neşeyle gülerek merdivenlere çıktı.
''Nasıl? Sizde balo mu var?'' diye sordu Olenin.
''Hem kim kovdu sizi?'' ''Ustenkalarda. Yani benim ev sahiplerimde olacak bu balo. Siz de davetlisiniz. Gerçi adı balo ama etli börek gelecek. Genç kızların düzenlediği bir toplantı.
Öyleyse bizim ne işimiz var? Ne yapacağız orada?''
Beleski kurnaz kurnaz gülümsedi. Göz kırparak Maryanka'nın girdiği izbuşkaya doğru başını salladı. Olenin omuzlarını silkti ama kızarmıştı.
''Vallahi çok tuhaf adamsın.'' dedi Beleski.
''Hadi anlatın bakalım.''
Olenin kaşlarını çattı. Beleski hemen farkına vardı bunun ve anlamlı anlamlı gülümsedi.
''Canım ne varmış bunda? İnsaf edin.'' dedi. ''Aynı evde oturuyorsunuz. Öyle güzel bir kız. Kusursuz bir dilber.''
Olenin ''Evet, şaşırtıcı bir güzelliği var.'' dedi. ''Ben böyle bir kadın görmemiştim yaşantımda.'' Beleski hiçbir şey anlamamıştı.
''He, peki ne olmuş?''
diye sordu. Olenin ''Belki de size garip gelecektir ama...'' diye karşılık verdi. ''İşi olduğu gibi anlatmayıp dolambaçlı yollara sapmaya gerek var mı? Buraya yerleştiğimden beri gözümde kadın denen varlığın hiçbir değeri yok. Böylesi de bir bakıma iyi oluyor. Bizimle bu tür kadınlar arasında ne gibi bir ilişki kurulabilir ki? Yeroşka dayıya gelince, o iş başka. Onunla ortak bir tutkumuz var. Al,
dur bakalım.'' ''Nasıl, ne gibi bir ilişki? Peki benimle Amelia Ivanovna arasında ortak ne gibi bir ilişki olabilir? Hep aynı şey. Onların pek temiz olmadıklarını söylemek istiyorsanız başka. Ale guerre come alle guerre.''
Savaşta, savaştaki gibi.
Olenin ''Amelia Ivanovna dediğiniz kadını tanımıyorum. Tanımak da istemem.'' diye karşılık verdi.
''O tür kadınlara saygı duyulmaz. Ama bu kıza gerçek bir saygı duyuyorum ben.''
''Mu olabilir? Elbette. Size kim karışabilir ki?''
Olenin cevap vermedi. Anlaşılan başlamış olduğu konuşmayı sonuna değin sürdürmek istiyordu. İçinden gelen bir istekti bu.
''Bu konuda herkesten ayrı bir görüş taşıdığını biliyorum.'' Anlaşılan bundan dolayı sıkılıyordu.
''Yaşantım öylesi bir düzene girmiştir ki artık bağlandığım kuralları değiştirmek gereğini de duymuyorum. Hem açık söyleyeyim, ben burada söz gelişi sizin yaptığınız gibi davranmış olsaydım, şimdiki gibi rahat ve mutlu olamazdım. Hatta yaşayamazdım. Sonra ben bu kadınlarda sizin aradıklarınızdan apayrı şeyler arıyor ve buluyorum.'' Beleski inanamıyormuş gibi kaşlarını kaldırdı.
''Ne olursa olsun akşama bana gelin. Maryanka da gelir. Ben tanıştırırım sizi. Gelin, çok rica ederim. Eğer canınız sıkılacak olursa ayrılırsınız. Söz mü?''
''Gelmek isterdim. Ama doğrusunu söyleyeyim, kötü bir duruma sürüklenirim diye korkuyorum.''
Beleski ''Oh!'' diye haykırdı. ''Yeter ki gelin. Ben sizi rahat ettiririm. Mutlaka bekliyorum.''
''Gelmek isterdim ama anlayamıyorum doğrusu. Biz orada nasıl bir rol oynayacağız?''
''Ne olur gelin. Ben rica ediyorum. Geleceksiniz değil mi?''
Olenin ''Peki. Gelirim belki.'' diye karşılık verdi.
''İnsaf edin. Hiçbir yerde rastlanmayan güzel kadınlar olacak. Rahip gibi yaşayacak değiliz ya. Av da neymiş sanki? Niçin hayatı kendinize zehir ediyor, dünya nimetlerinden yararlanmak istemiyorsunuz? İşittiniz mi? Bizim bölük Vozviyenska'ya gidecekmiş.''
Olenin ''Yok canım, bana 8. bölüğün gideceğini söylemişlerdi.'' dedi.
''Hayır, ben emir subayından mektup aldım. Yazdığına göre Prenses Efe'le katılacakmış. Onunla tanışacağımız için çok sevinçliyim. Zaten artık buradan bıkmaya başlamıştım.''
''Dediklerine göre yakınlığı baskın yapacakmışız.''
Beleski
''Hayır, işitmedim. Ama yapmış olduğu baskın yüzünden Krinovitsyna
Anla nişanı vermişler diye duydum. Oysa o temenniye terfi edeceğini umuyormuş. Kim bilir nasıl bozulmuştur. Bunun için karargaha kadar gitmiş.
Ortalık kararmaya başlamıştı. Olenin ise akşamki toplantıyı düşünüyordu. Bu çağrı çok üzmüştü onu. Bir bakıma gitmek istiyordu. Ama orada neler olup bitecekti? Tuhaftır, olacakları düşünmek bile onda bir çekingenlik, bir korku uyandırıyordu. Gerçi biliyordu toplantıya ne genç kazaklar ne de yaşlılar katılacaktı. Yalnızca genç kızlar bulunacaktı. Peki neler olacaktı acaba? Nasıl davranmalıydı? Neler söylemeliydi? Ötekiler neler söyleyeceklerdi? Onunla bu yabani kazak kızları arasında ne gibi bir bağ kurulabilecekti? Beleski garip, açık saçık, aynı zamanda da ciddi bir takım ilişkilerden söz etmişti. Maryanka ile aynı evde olacaklarını, belki de onunla konuşma olanağı bulabileceğini düşündükçe ürperiyordu. Kızın o kurumlu duruşu gözünün önüne geldikçe bunun olanaksız bir şey olduğunu düşünüyordu. Oysa Beleski ne kadar güvenli konuşmuştu. Acaba Beleski Maryanka'ya da öyle mi davranacak diye düşündü. Çok tuhaf, saçma bir şey olur bu. Hayır, en iyisi gitmeyeyim. Bütün bunlar çok bayağı, alçakça işler. Ne gereği var sanki? Ama yine de bir soru takılıyordu aklına. Nasıl olacak acaba? Sanki vermiş olduğu söz elini kolunu bağlayıvermişti. Bir türlü karara varamadan çıktı sokağa. Doğru Beleski'nin evine yollandı. Beleski'nin oturduğu evde tıpkı Olenin'in evine benziyordu. Yerden iki arşın yükseklikteki direkler üzerine oturtulmuştu. İki tane odası vardı. Olenin dar bir merdivenden çıkarak bu odalardan birine girdi. İçeride kuş tüyü döşekler, halılar, yorganlar, kazaklara özgü biçimde güzel, düzenli olarak yan yana dizilmiş yastıklar vardı. Yan duvarlarda ise bakır leğenler ve silahlar asılıydı. Sedirin altından karpuzlar ve kabaklar görünüyordu. İkinci odada ise büyükçe bir ocak, bir masa, masanın gerisinde tahta kanepeler ve eski inanışlardan kalma dinsel tasvirler vardı. Beleski portatif karyolasıyla buraya yerleşmişti. Kayışlı bavulları, küçük halısı hep bu odadaydı. Duvara astığı halının üzerine de silahlarını yerleştirmişti. Masada sıra sıra tuvalet takımları, resimleri diziliydi. Sedire ipek bir hırka atılmıştı. Yakışıklı ve gencecik bir delikanlı olan Beleski iç çamaşırlarıyla karyolasına uzanmıştı. Lettre Mousquetaire kitabını okuyordu. Yani üç silahşörler. Beleski onu görünce hemen fırladı.
''Bakın, gördünüz mü nasıl yerleştim?'' dedi. ''Çok güzel değil mi? Neyse, iyi ki geldiniz. Kızlar harıl harıl çalışıyorlar. Biliyor musunuz börek nasıl yapılır? Domuz etiyle, hamurdan ve üzümden. Ama bu önemli değil. Şuraya baksanıza. Ne kaynıyor orada?''
Pencereye yaklaşıp baktıkları zaman gördükleri manzara gerçekten hoştu. Genç kızlar ellerinde türlü şeylerle bir içeri bir dışarı koşturup duruyorlardı.
Beleski, ''Daha çabuk yapsanıza!'' diye seslendi onlara.
''Az kaldı. Ne o? Yoksa acıktınız mı dedecik?''
Ve evden ince genç kız kahkahaları çınladı. Kırmızı yanaklı, tombul, alımlı bir güzel olan Ustenka kollarını sıvamış, tabak almak için koşarak odaya geldi. Beleski'ye ''Ne oluyorsun?'' dedi ince bir sesle. ''Eğer tabakları bir kırarsam.'' Sonra Olenin'e döndü gülerek ''Sen de burada oturacağına gelip yardım etsene bize.'' dedi. ''Hem kızlara çerez getirmeyi de unutma olur mu?''
Çerez, kazaklarda piryanik ve şekerlemeye verilen bir at.
Beleski ''Maryanka'da geldi mi?'' diye sordu.
''Gelmez olur mu hiç? Hamuru o getirdi.''
Beleski Olenin'e döndü.
''Biliyor musunuz?'' dedi. Eğer bu Ustenka güzelce giydirilse, yıkanıp temizlense, birazcık da süslense, sanırım bizim bütün dilberlere taş çıkartırdı. Siz görmüş müydünüz şu kazak kızı Borşeva'yı? Bir albayla evlendi. Aman ne çekici dignite. Nereden öğrenmiş bilmem ki.
Dignite, duruş ve asalet.
Ben Borşeva'yı hiç görmedim. Ama kanıma göre bu kızlara şimdiki giysilerinden başkası yakışmaz. Böylesi çok daha güzel.
Beleski neşeyle içini çekti.
Ha, ben her tür yaşama hemen uyuveririm dedi.
Hadi gidip bakalım ne yapıyorlar.
Beleski sırtına sabahlığını giydi ve koştu dışarı.
Siz de çerezleri unutmayın sakın diye bağırdı Olenin'e.
Olen'in emirlerini gönderdi Priyanik ve bal almaya. Birden nedense bu işi yapmak, para vermek ona öyle alçakça bir davranış gibi göründü ki. Sanki birini aldatmak istiyor sanmıştı kendini. O düşünceler içinde de Emir Eri'nin sorusuna kesin bir karşılık veremedi. Emir Eri,
"Kaç tanesini ballı, kaç tanesini naneli alayım?" diye sormuştu.
Olen'in buna, "Nasıl istersen?" diye baştan savma bir cevap verdi. Yaşlı bir askerdi Emir Eri.
"Paranın hepsiyle alayım mı?"
diye sordu anlamlı anlamlı.
"Naneliler daha pahalıdır. 60'a satıyorlar."
"Hepsini harca paranın. Hepsini." Sonra pencerenin önüne çöktü. Yüreğinin neden böyle çarptığına şaşırıyordu. Sanki çok önemli, kötü olaylar çıkacakmış gibi geliyordu ona. Beleski'nin kızların yanına girmesiyle içeriden çığlıklar ve bağırışmalar duyuldu. Birkaç dakika sonra da yine çığlıklar, patırtılar ve kahkahalar arasında dışarı fırlayan Beleski koşarak indi merdivenlerden.
"Kovdular beni!"
dedi. Çok geçmeden Ustenka geldi ve çok resmi bir tavırla her şeyin hazır olduğunu söyleyerek konukları buyur etti. İçeri girdiklerinde gerçekten her şey hazırlanmıştı. Ustenka duvar yastıklarını düzeltiyordu. Üzerine biraz küçük gelen bir örtü serilmiş masada çihir sürahisiyle kuru balık vardı. Tüm evi hamur ve üzüm kokusu sarmıştı. Altı kız ocağın arkasında sıkışmış, fısıldaşıyor, şakalaşıp fıkırdıyorlardı. Her birinin sırtında yarım kaftan vardı. Ama şimdi her zaman bağladıkları başörtüleri yoktu başlarında. Ustenka konuklarını masaya buyur etti.
"Derin bir saygıyla sevgili meleğimizi sofraya davet ediyorum," dedi.
Olen'in kızların toplandığı köşeye doğru baktı. Hepsi de birbirlerinden güzeldi. Maryanka ile böyle bayağı insanı küçük düşüren koşullar altında karşılaşması canını sıkıyordu. Kendisini budala, beceriksiz biri olarak görüyordu. Nasıl davranacağını şaşırmıştı. Sonunda Beleski'yi taklide karar verdi. Arkadaşı oldukça resmi, kendine güvenen bir yürüyüşle masaya yaklaştı. Bir bardak şarap doldurarak Ustenka'nın onuruna içti ve ötekilerin de aynı şeyi yapmalarını istedi. Ustenka kızların içki içmeyeceklerini söyledi. Gruptan biri,
"Eğer ballı priyanik olursa içilebilir," dedi.
Biraz önce dükkandan balla çerezleri getirmiş olan Emir Eri'ni çağırdılar. Emir Eri, eğlenti yapan efendilerine ve kızlara şöyle bir baktı kaşlarının altından. Bu bakışta kıskançlık mı yoksa hakaret mi vardı belli olmuyordu. Asker dikkatle dürüst bir adam olduğunu belirten bir tavırla gri kağıda sarılmış çerezlerle balı verdi. Sonra da aldıklarının kaç para tuttuğunu, geriye ne kadar arttığını uzun uzun anlatmak istedi. Ama Beletski hemen kovdu onu dışarı. İçine çihir doldurulmuş bardaklara bal katarak iyice karıştırdı Beleski. Sonra 3 funtluk funt ağırlık ölçüsü 409.5 grama denk geliyor. Sonra 3 funtluk priyanikleri masanın üzerine cömertçe yaydı. Köşede sıkışmış duran kızları zorla çekti çıkardı ve masaya oturtarak priyanikleri bölüştürdü. Olen'in elinde olmadan Maryanka'nın güneşten esmerleşmiş küçücük elleriyle 2 yuvarlak naneli bir kahverengi priyaniki alışını, bunları ne yapacağını bilemeyerek öylece durduğunu gördü. Konuşmalar, Ustenka ile Beleski'nin tüm çabalarına rağmen tatsız ve beceriksizce sürüp gidiyordu. Olen'in ezilip büzülüyor, neler söyleyeceğini düşünüyor, herkesin ilgiyle kendisine baktığını sezinliyordu. Hatta belki de ötekilerin alay ettiklerini ya da kendi çekingenliğinin onlara da bulaştığını sanıyordu. Kıpkırmızı kesilmişti. Öte yandan Maryanka'nın da büyük bir huzursuzluk içinde bulunduğunu görüyordu. İçinden, "Anlaşılan onlar bizim para vermemizi bekliyorlar," diye geçirdi. "Peki ama parayı nasıl vereceğiz? Bir an önce versek de çekip gitsek."